آریتننسسه.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Afrika'nın en güneyindeki Ümit Burnu, dünyanın doğusu ile batısı arasında seyahat eden bütün gemilerin geçmek zorunda olduğu bir yerdi. 1657 yılında bir Hollanda gemisi bu bölgenin açıklarına demir attı. 9 Hollandalı aile karaya çıktı. Ümit Burnu'na yerleşip buradan geçen Hollanda gemilerine su, taze yiyecek ve yakıt sağlayacaklardı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yeni yerleşenler bilmedikleri bir toprakta tüm tehditlerle tek başlarına mücadele etmek zorundaydılar. Onlara eşlik eden rahip Tevrat'tan şu ayeti okuyarak onlara teselli etti ve zorluklarla mücadele yolunu gösterdi. Çevrenizdeki kavimlerden kendinizi erkek ve kadın köleler seçeceksiniz. Bir yıl sonra Madagaskar adasından kendilerine 400 köle gönderildi. Bu köleler sığırlarını güdüyor, tarlalarda çalışıyor, hatta yerli siyahlarla dövüşmek zorunda kalıyorlardı. 30 yıl sonra Boerler olarak anılanların sayısı 800 aileye ulaşmıştı ve her ailenin çok sayıda kölesi vardı. Cape Hopetuk kurdular ve günümüzde Cape Town adıyla bilinen Cape yerleşimi Güney Afrika'nın en büyük ve en ünlü şehirlerinden biridir. Bu göçebe halkın rahipleri, boerleri, sayısız siyah düşman arasında yaşamak zorunda kalan Tanrı'nın seçilmiş halkı olarak görüyorlardı. Fakat 150 yıl sonra bu bölgeyi onlardan koparmak isteyen asıl düşmanları bunlar beyaz İngilizlerdi. 1814 yılında artık Hollandalılardan daha güçlü olan İngilizler Kap yerleşimini Hollandalılardan 6 milyon rit karşılığında satın aldılar. Ancak bölgede 150 yıldır yaşayan Boerler Hollanda'ya geri dönmek istemediler. Kuzeye göç ettiler ve göç yolları üzerinde Zulu kabilesiyle karşılaşıp onları katlettiler ve Zulu topraklarında Natal yerleşimini kurdular. Ancak İngilizler pes etmedi. Boerleri takip edip ve Natal'ı onlardan aldı. Boerler beyaz İngilizlerle savaştılar ve onları bir barış anlaşmasını kabul etmeye zorladılar. Turuncu Nehir iki beyaz grup arasında sınır oldu. Bu nehrin kuzeyinde Boer Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bir süre sonra yeni kurulan bu cumhuriyette yani Zulu halkının ata topraklarında çok miktarda altın ve elmas keşfedildi ve dünyanın dört bir yanından tacirler bu topraklara akın etti. İngilizler oturup seyredemezlerdi. Hollandalılarla yaptıkları anlaşmayı unutup 300 bin askerle Boerlerle savaşmaya geldiler. İngiliz askerlerinin çoğu siyahtı. Eşleri ve çocukları da cephe gerisindeki askerlere yardım etmek için savaşa gelen siyahlardı. Bu siyahlar savaştan ve İngiltere'nin zaferinden sonra beyaz insanlar gibi muamele göreceklerini umuyorlardı. 70 bin kişilik bir orduya sahip olmalarına rağmen Boerler İngilizlere inatla direndiler ve kısa sürede İngiliz kuvvetlerinin büyük bir bölümünü kuşatmayı başardılar. İngilizlerin bu büyük tuzaktan kurtulma çabaları sonuçsuz kaldı ve giderek askerler arasında yiyecek sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geriye kalan yiyecekler beyazlara verilirken siyahlara, kadınlara ve çocuklarına hiçbir şey verilmiyordu. İngilizler siyah askerlere cömertçe şunu duyurdular. Eğer savaş alanını terk etmek isterseniz sizi durdurmayacağız. Açlıktan kurtulmak için istediğiniz yere gitmekte özgürsünüz. Zenciler aç kadınları ve çocuklarıyla birlikte her geçen gün kuşatmayı daha da sıkılaştıran Boerlerin üzerine yürüdüler. Ancak Boerler de onları istemiyorlardı. Siyahlar İngiliz kampına geri dönmeye zorlandılar. Onları yalnızca ölüm bekliyordu. Çocuklarıyla birlikte açlıktan topluca öldüler. İngilizler yalnızca az sayıda siyahi askeri beslemeyi kabul ettiler. Büyük topları çeken, öküzleri süren askerler tahta kaleler inşa ediyorlardı. Bazen de bölgeyi iyi bilenler Boer pusularını bulmak için çevredeki ormanlara gidiyorlardı. İngilizler bu siyahlara yiyecek sağlamanın yanı sıra zaferden sonra İngiliz vatandaşları gibi muamele göreceklerini de vaat ettiler. Sonunda İngilizler savaşa daha fazla güç soktular ve Boer kuşatmasını yarmayı başardılar. Bu kez savaş İngilizlerin lehine devam etti ve inatçı Boerler sonunda teslim oldular. Barış görüşmelerinde Boer komutanının önemli bir kaygısı vardı. İngiliz komutana şöyle dedi. Siyahları silahlandırdınız ve onları serbest bırakarak beyazlarla eşit şartlarda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyorsunuz. İngiliz general siyahlara beyaz ırkın üstünlüğünü koruyacak şekilde davranacağız diyerek ona güvence verdi. Siyahlar bu görüşmelerden habersizdi. Ve hala özgür vatandaş unvanını bekliyorlardı. Aynı zamanda İngiliz The Times dergisi şöyle yazıyordu. Yerliler çok küstahlaşmışlardı. Boerlerin yenilmiş bir ırk olarak muamele göreceklerini ve karşılığında daha fazla rahatlık bulacaklarını bekliyorlardı. Ancak kısa süre sonra beyazlardan üstün olmayacaklarını gördüler. Barış Antlaşması'nın ardından Kalp ve Natal göçebeleri Boer Cumhuriyeti ile birleşerek 1910 yılında Güney Afrika ülkesini oluşturdular. Yenilen Boerler artık İngiliz vatandaşıydı ve 14 yıl sonra düzenlenen seçimlerde onların partisi olan Afrikanerler en fazla oy aldı. Güney Afrika'nın yeniden efendisi haline gelen Boerler yönetim biçimi olarak apartheid veya ayrı kalkınmayı seçtiler. Bu politika uyarınca Güney Afrika iki ayrı bölgeye bölündü. Bu toprakların %87'si beyazların toprağıydı. %13'ü siyahların ve nüfusu beyazlardan çok daha fazla olan Hintliler, Çinliler ve Malaylar gibi renkli insanların eviydi. Bütün şehirler beyazların bölgesiydi. Renkli tenli insanların şehre girebilmesi için izin almaları gerekiyordu. Şehirlerde göçmen, işçi veya yabancı olarak değerlendiriliyor ve şehir içinde ikamet etmelerine izin verilmiyordu. Onların yattıkları yerler şehir dış mahallelerinde boş teneke kutularından yapılmış evlerdi. Gecekondularda göçmen işçilerin sayısı arttıkça fabrikalardaki ücretleri de düşüyordu. Siyahların ve renkli insanların farklı şehirlere seyahat edebilmek için pasaport almalarını zorunlu kılan yasa o kadar sıkı uygulanıyordu ki sadece bir yıl içinde 510 bin renkli insan pasaportu olmadığı için hapse atıldı. Ancak en katı yasa beyazı tanımlayan nüfus kayıt yönetmeliğiydi. Bu yasaya göre beyaz, beyaz ırktan bir insanın görünüm ve görünüşüne tam olarak uyan ve herkesin onu beyaz olarak tanıdığı kişidir. Birinin ten rengi beyazsa ama genelde renkli bir insan olarak tanımlanıyorsa o kişi kanunen beyaz değildir. Renkli tenli insanlarla beyazlar arasında evlilik yasaklandı. Sokakta bir erkek ve bir kadın görüldüğünde bunlardan yalnızca biri beyaz olduğunda polis hemen onları tutukluyordu. 1962 yılında bir Çinli erkek ve bir kadın Kapi bölgesinde mahkemesinde yargılanmıştı. Hakim Bay Song'un ten renginin karısının ten renginden biraz daha açık olduğuna inandı. Dolayısıyla da Bay Song siyahi bir insanla evli beyaz bir adamdı. Bay Song, yargıç masasının önünde öfkeyle zıplayıp kendini savunmaya başladı. Kendisinin de Çinli olduğunu ve karısıyla Çin geleneklerine göre evlendiğine yemin etti. Bay Song'un sözleri hakimi ikna etmedi. Mahkeme çiftin yasayı ihlal ettiğine karar vererek evliliklerini iptal etti ve her iki kişiye de para cezası kesti. Bütün bu kısıtlamaların tek bir sebebi vardı. Dünya altın üretiminin %60'ını gerçekleştiren Güney Afrika, dünyanın en büyük elmas madenine sahipti. Eğer beyazlar siyahlara ve renkli insanlara özgürlük verselerdi ve onlar için beyazlarla aynı yaşam koşullarını yaratsalardı, siyahlar ve renkli insanlar daha büyük nüfuslarıyla seçimleri kazanırlardı. Ve o zaman bu devasa altın ve elmas madenlerine sahip olurlardı. Güney Afrika'da apartheid sisteminin kurulmasından 8 yıl sonra yerli kabilelerden birinde bir erkek çocuğu doğdu ve ona Rolihlahla adı verildi. Kabilesinin kraliyet konsey üyelerinden birinin oğluydu. 9 yaşındayken babasını kaybetti ve kabile şefinin gözetiminde büyüdü. Okula başladığında öğretmeni ona Nelson ismini koymuştu. Nelson 19 yaşındayken üniversiteye gitti. Ancak üniversite politikalarına karşı düzenlenen bir protestoya katıldığı için birinci sınıfta okuldan atıldı. Nelson kabilesinin geleneklerine göre kabile şefinin belirlediği biriyle evlenmek zorundaydı. Ancak bu zorunlu evlilikten kurtulmak için kabileyi terk ederek beyaz kasabalardan birinde maden bekçisi oldu. Bu yıllarda apartheid sistemiyle daha çok tanışmış ve ırk ayrımcılığını tüm benliğiyle deneyimlemişti. Bu yıllarda Hindistan doğumlu avukat ve Hintli aktivistler lideri Gandhi'nin sessiz mücadele fikriyle tanıştı. Mahatma Gandhi bir Hintli iş adamını dava etmek için Afrika'ya gitti. 21 yıl Güney Afrika'da yaşadı. Rolinla'la Gandhi'nin yolunu izledi ve Güney Afrika'da apartheid'e karşı mücadelenin simgesi haline geldi. Nelson Mandela başlangıçta Afrika Ulusal Kongre Partisi'nin toplantılarına katılarak barışçıl, şiddeti içermeyen toplumsal mücadeleyi savundu. Ancak daha sonra bu tür mücadelenin yeterli olmadığını fark etti. 21 Mart 1960 tarihinde Sharpeville bir grup aborjin polis karakoluna giderek renklerini ve ırklarını belirten kimlik kartlarını yaktı. Toplantı tamamen barışçıl geçti. Ancak polis göstericilere ateş açtı. Olayda yaklaşık 240 kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ölenler arasında çocukların da görüldüğü belirtildi. Mandela bu olaydan sonra silaha sarıldı ve Afrika Ulusal Kongresi'nin askeri kanadını kurdu. Güney Afrika'da halk protestoları her geçen gün daha da büyüyordu. Mart 1973 tarihinde yaklaşık 50 bin siyahi işçi aldıkları düşük ücretleri protesto etmek için greve gitti. Bu grevden Siyah Sendika Hareketi doğdu. Haziran 1976 tarihinde Güney Afrika'daki apartheid hükümeti siyahların eğitiminin Afrikaans dilinde yapılmasını gerektiren bir yasa çıkardı. Afrikaans o dönemde Güney Afrika'daki apartheid hükümetinin resmi dili olan Flemenkçe'nin bir lehçesidir. Johannesburg'un varoşlarındaki okul çocukları bu yasaya karşı protesto amacıyla sokaklara döküldü. Yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığı bu protesto gösterilerinden 700'e yakını hükümet tarafından öldürüldü, geri kalanı ise zulüm gördü ve birçoğu da hapse girdi. 1970'li ve 1980'li yıllarda beyaz olmayan yerleşim yerleri veya kasabalar birçok protestoya tanık oldu. Hükümet ordularını kasabalara göndererek protestolara sert bir şekilde tepki gösterdi ve bastırdı. Bu protestoların maliyetini sokakta veya polis gözetiminde birbiri ardına öldürülen siyahi gençler ödedi. Kimisi sokaklarda polisle çatışırken, kimisi de farklı bir yol izleyerek silah ve askeri eğitimle sınırları aşarak ülkelerine döndü ve hükümet güçleriyle eşit şartlarda mücadele etti. 10 yıl sonra genç savaşçılardan oluşan bir nesil hareket için savaşmak üzere ülkeye dönen silahlı yetişkinler haline geldi. Bu yeni güçler Nelson Mandela liderliğindeki Güney Afrika Ulusal Kongresi'nin askeri kanadını oluşturuyordu. Grubun mücadeleleri Güney Afrika Ulusal Kongresi'nin nihayet 1990 yılında tanınmasına kadar sürdü. 4 yıl sonra Nelson Mandela'nın önderlik ettiği halk mücadeleleri meyvesini verdi ve siyahlar kendi ülkelerindeki seçimlere katılabildiler. Beyazların hapishanesinde 27 yıl geçiren Mandela, Güney Afrika'nın cumhurbaşkanı seçildi ve ırk ayrımcılığı sistemini yani ayrı kalkınmayı devirerek renkli tenlilerle beyazların eşit insan haklarına sahip bir arada yaşanmasını sağladı. Evet değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ı yüce alimlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, Maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizi 25. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine tevhid ekseni üzerinde sürdüreceğiz. Geçen bölümlerde hatırlanacağı üzere Allah'ı tanıma konusuna başladık ve son iki bölümde de insanın Allah'ı zatını idrak etmekten aciz olduğunu beyan ettik. Ve dedik ki Allah Teala'nın zatını gerçek manada idrak edemememizin sebebi Hak Teala zatının sınırsız oluşudur. Sınırlı mahluklar olan biz insanlar bu yüzden onun zatını idrak etmekten aciziz. Allah Teala'nın varlık aleminde ne eşi ne de benzeri vardır ve insan oğlunun düşüncesinde Hak Teala'nın eşi benzeri olmadığı için insan Allah'ın zatının hakikatini anlayamaz. Şimdi sohbetimizin devamında İslam açısından bazı ilahi sıfatları anlatmaya çalışacağız.
Bundan önce de belirtildiği üzere Allah-u Teala hakkında en önemli hakikat yegane oluşudur. Bütün semavi dinler tevhid ilkesine vurgu yapar. İslam dininde de tevhid bu semavi dinin en önemli ilkelerinden biri sayılır. Tevhid gerçekte Allah'ın yegane olduğunu ve hiçbir eşi benzeri bulunmadığını ifade eden ilkedir. Tevhid, akaid ilkeleri terminolojisinde Hak Teala'yı yegane ve eşsiz bilmektir ve tevhidin karşı noktası Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim şirkten en büyük zulüm ve günah şeklinde söz etmiştir.
Tevhid ve Allah'ın yegane oluşuna ikrar etme gerçekte her insanın büyük İslam dinine teşerrüf etmesinin de ilk şartıdır. Bir başka ifadeyle Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur anlamına gelen La ilahe illallah ibaresi insanlara Müslüman olabilmek için beyan etmeleri gereken ilk cümledir. Kuşkusuz dile getirilen bu ikrarın kalbi inançla beraber olması gerekir. İslam'ın inanç ve ahlak düzeni tevhid ilkesi üzerine inşa edilmiş ve bundan başka bu semavi dinin hükümleri, talimi ve öğretileri de tevhidi ruhundan kaynaklanır. Tevhid şiarı Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde de gayet güzel ve çeşitli tabirlerle hatırlatılmıştır. Örneğin Ali İmran suresinin 18. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah, adaleti ayakta tutarak, delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. İslam peygamberi de ilahi emir üzerine risaletinin başında insanları tevhide davet etmek yer aldığını beyan eder. Ra suresinin 36. ayetinde ise şöyle okumaktayız. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır.
Konunun daha da aydınlanması için tevhid ve Allah'ın yegane oluşuyla ilgili birkaç delile değinmek istiyoruz. Tevhidin ispatı için söz konusu olan delillerden biri, yaratılış alemine hakim olan vahdet ve uyumdur. Varlık aleminde vahdet ve uyum, yaratılışın tümü tek bir kaynaktan kaynaklandığını gösterir. Varlık aleminde bir atom zerreciğinden galaksilere ve tüm varlık alemine hakim olan düzene bakıldığında şaşırtıcı bir vahdet ve uyum göze çarpar. Varlık alemine hakim olan yasalar o kadar geneldir ki alemin bir köşesinde yapılacak küçük bir deney ile bütün aleme hakim olan genel bir kanuna ulaşmak mümkün. Kısacası dünyada neye bakarsak bakalım sözü edilen vahdet ve uyumu görebiliriz. Bilimsel araştırmalar da varlık alemine tek bir tedbir ve tek bir programın hakim olduğunu ve uygulandığını ispat etmiştir. Yaratılış kanunları her yerde aynıdır ve varlık alemine yegane bir düzen ve tedbir hükmetmektedir. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor: yaratılış alemini, gemilerin denizlerde seyri, gece gündüzün gelip gitmesi, güneş ve ayın hareketinin bu denli, düzenli görünce ve yine yaratılışın tüm parçalarının düzenli ve uyumlu olması beni dünyayı tedbir edenin bir olduğunu söylemeye yöneltti. Öte yandan eğer varlık alemine iki tedbir ve iki irade hakim olsaydı, kuşkusuz bu iki tedbir ve iki irade bu dünyada göze çarpardı. Ayrıca alemi fesat ve düzensizlik sarardı. O zaman alemde vahdet ve uyumun hakim olması, fesat ve düzensizliğin yokluğu bu alemi tek bir tedbirin yönettiğini ortaya koyar. Çünkü eğer yaratılış işine ve dünyayı tedbir etme meselesine birkaç ilah karışsaydı, bu kez birbirinin nüfuz alanına el uzatır ve sonuçta dünyayı kaosa sürüklerdi. Bu gerçeği Yüce Allah Enbiya suresinin 22. ayetinde şöyle ifade ediyor: eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Bazen insanın Allah arayışında olan fısratı da onu tevhide doğru yöneltir. Yani insan fıtrat ışığıyla Allah'ı idrak ettiği gibi Allah'ın yegane oluşunun idrak edilmesinde de insanın fıtratı ona yardımcı olur. İnsan çeşitli olaylarla karşılaştığında ve kurtuluş yolları yüzüne kapanarak kendini bir uçurumun kenarında bulduğunda birdenbire içindeki gaflet tozu siliniveriyor ve tüm sorunlarını giderebilecek sınırsız bir güce sığınıyor. İşin ilginç yanı, insan tehlike ve şiddetli sıkıntı anlarında bu sınırsız güçten başka hiçbir şeye yönelmemesi ve başka hiçbir şeyden yardım talep etmemesidir. İnsan bu durumlarda o sınırsız ve sonsuz gücün eşsiz ve emsalsiz olduğunu, ondan başka hiçbir şeye dayanamayacağını anlıyor. İşte bu noktada insanı Allah'ın yegane oluşuna yönelten şeyin fıtratı olduğu söylenir. Yegane Allah'a tapmak, İslam peygamberinin taliminde eksen rol ifa eder. İslam peygamberinden önce de diğer tüm ilahi peygamberler, insanları tevhide davet etmekle görevlendirilmişti. Allah-u Teala Enbiya suresini 25. ayetinde bu meseleye vurgu yaparken şöyle buyurmakta. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. İlahi Enbiya'nın insanları davet ettiği ilkelerin arasında İslam dini tevhid ilkesine özel özen göstermiştir. Yine Enbiya'nın aynı kaynak tarafından görevlendirildiği meselesi de başlı başına Allah-u Teala'nın yegane oluşunun bir başka açık delilidir. Eğer Allah'ın zatı birden fazla olsaydı, o zaman başka ilahların da kendi peygamberlerini insanlara göndermesi ve bu peygamberlerin de o ilahların mesajını insanlara ulaştırmaları gerekirdi. Oysa alemin hiçbir yerinde böyle bir olay yaşanmamış ve hiçbir ilah tarafından hiçbir peygamber gönderilmemiştir. Öte yandan ilahi peygamberlerin ortak öğretileri ve taalimi de hepsinin aynı kaynaktan kaynaklandığını gösteriyor. Bütün ilahi peygamberler tarih boyunca insanları bir tek Allah'a davet etmek üzere gönderilmiş ve hepsi de kendilerini bir tek Allah tarafından görevlendirildiklerini itiraf etmiştir. İlahi peygamberler istisnasız alemi tedbir eden Allah'a ortak koşmayı reddetmiş ve Allah-u Teala'nın eşi ve benzeri olmadığını belirtmiştir. Bu peygamberler farklı dönemlerde ve farklı kavimlerin arasında zuhur etmelerine karşın şiarları, mesajları ve davranışları birbirine benzemektedir. Bu durum ise hepsinin bir tek kaynak tarafından görevlendirildiklerini ve onun da Allah-u Teala olduğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün tek ebeveynli ailelerde çocukların talim ve terbiyesiyle ilgili bazı sorunların üzerinde durmak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde babanın yokluğunun çocukların yaşamı üzerindeki olumsuz tesirlerinden söz ettik ve dedik ki ebeveyni boşanan çocukların arasında davranış bozukluğu, ebeveyni vefat eden çocuklara nazaran daha fazla göze çarpıyor. Maalesef tek ebeveynli ailelerde çocukların talim ve terbiyesi konusunda da daha fazla sıkıntı yaşanıyor. Bugünkü sohbetimizde babanın yokluğunun çocukların talim ve terbiyesi üzerindeki olumsuz tesirlerini gözden geçirmek istiyoruz. Çocukların yetiştirilmesinden sadece anne sorumlu olduğu ve baba ölüm, boşanma veya aileden ayrılma ve ailesine karşı sorumluluk hissetmemek gibi durumlar yüzünden aileyle birlikte olmadığı durumlarda anne genellikle çocukları yetiştirmekte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yalnız kalan annelerin büyük bir bölümü aileden sorumlu tek kişi olarak daha az talim ve terbiyeye yönelik eğitim
ve deneyimden yararlanabiliyor. Çünkü bu durumdaki anneler genellikle uzun süre çalışmak zorunda kalıyor ve daha az evlatlarına zaman ayırabiliyor. Örneğin yeni dul kalan bir kadın bir yandan hayat arkadaşını kaybetme üzüntüsünü yaşarken öbür yandan kocasının sorumluluklarını ve görevlerini de yerine getirmesi gerekiyor. İki kişinin görevini birden yürütme konusunda denge sağlama meselesi bazen aylar ve hatta yıllar sürebilir ve anne ancak iktisadi sorumluların üstesinden gelir ve aynı zamanda çocuklara teselli etme rolünü de yerine getirmesi gerekir. Boşanma yüzünden yalnız kalan ve çocukların bakımını üstlenen anneler de genellikle ortak yaşamda gördükleri zarar yüzünden çocuklarının talim ve terbiyesinde büyük engellerle karşı karşıya gelir. Sosyal bilimler uzmanları çocuklar için esas anne ve babaları ile bir arada yaşamanın en ideal durumu olduğunu ve tek ebeveynli ailelerde veya üvey baba veya üvey annenin bulunduğunu ailelerde esas anne ve babanın hazır bulunduğu ailelere nazaran çocukları yetiştirilmesinde daha kötü şartlarda bulunduklarını kaydediyor. Araştırmaların sonuçları resmi nikahla bir araya gelen geleneksel aile modeli toplumun bekası ve istikrarı için en uygun aile modeli olduğunu ve böyle bir ailenin de en dayanıklı aile olduğunu gösteriyor. Bu konuda yapılan en önemli araştırma İsveç'te yapılan bir araştırmadır. Yapılan bu araştırmada örnek alınan bir grupta 65 bin çocuk tek ebeveynli ailede ve 1 milyon çocuk da gerçek iki ebeveyni olan ailede incelemeye alındı. Araştırma iki örnek grubun sayısı eşit olmamasına karşın tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar arasında çok kötü davranışların öte gruba nazaran kat kat fazla olduğunu ortaya koydu. Yine aynı araştırmaya göre psikolojik hastalıklar, intihar veya intihar girişimi, taciz ve uyuşturucu bağımlılığı tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklarda daha fazla görünüyor. Bundan başka tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların arasında 13 ila 19 yaş arasında resmi evlilik veya evlilik dışı ilişkide bulunma eğilimi daha fazla olduğu ve bu oran tek ebeveynli ailelerde doğan kızlar arasında 2 kat olduğu gözleniyor. Batılı psikologlar Mac Lanahan ve Bumpas tek ebeveynli ailelerde yetişen kızların genellikle daha çabuk evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediklerini ve yine bu kesimin arasında boşanma, yeniden evlenme ve evlilik dışı bebek sahibi olmanın daha fazla olduğunu belirtiyor. Mac Lanahan ve Sandford ise 1994 yılında yaptıkları bilimsel bir araştırmada lise 2 okuyan öğrencilerin arasından iki grup seçti. Bir grup dağılmış ailelerde ve bir grupta iki ebeveyni olan ailelerde yaşayan çocuklardan oluşuyordu. Bu iki araştırmacı anne ve babası ile birlikte ve bir arada yaşayan öğrencilerin istikrarsız ailelerde yaşayan çocuklara nazaran sosyal yaşamlarında daha aktif oldukları ve kendi kendilerini yönettikleri sonucuna vardı. İki araştırmacı ayrıca tek ebeveynli ailelerde çocuklarla ilgilenme zafiyeti yüzünden bu ailelerde yetişen çocuklar arasında sınıfta kalma, okuldan veya iş yerinden atılma ve vakaları da daha fazla olduğu sonucuna vardı. Son yıllarda özellikle bekar anneler veya boşanmış aileleri de kapsayan tek ebeveynli ailelerin üzerinde yapılan araştırmalar bu meselenin tesirleri çok kalıcı ve uzun vadeli olduğunu gösteriyor. Tek ebeveyniyle yaşayan çocuklar iki ebeveyniyle yaşayan çocuklara kıyasla 2 kat daha fazla ruhi ve psikolojik hastalıklara maruz kalıyor. Bu çocuklar arasında intihar eğilimi ve ihtimali ve sosyal davranış bozuklukları da 2 kat daha fazladır. Genelde bu tür ailelerde yetişen çocuklar genellikle uyuşturucu madde bağımlılığı ve türlü ruhi ve psikolojik sorunlara maruz kalma riski yüksektir. Çocuk psikoloğu Dr. Bruce Copeland şöyle diyor. Bekar ebeveyn genellikle yaşamlarını sürdürmek için destekten yoksun olduklarından ve yine sürekli çalışmak zorunda kaldıklarından bu durum çocuklar üzerinde daha az denetimleri olmasına yol açıyor. Kuşkusuz çocukların üzerinde yeterli denetimi olmayan ebeveyn çocukları ile uygun ilişki ve kuramaz ve genellikle çocuklarına doğru ahlaki değer ve ilkeleri aktarmakta zorluklarla karşı karşıya kalır. Bu yüzden bu tür ailelerde yetişen çocuklar genellikle uygunsuz yaşam modelleri seçerek kendi yaşamlarını tehlikeye atar. Uzmanlar çocukları doğru yetiştirmenin sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Aile içinde huzursuzluk, ebeveyn arasında anlaşmazlık ve sürtüşme, aile fertleri ve özellikle ebeveyn arasında samimi ilişki yokluğu ve sonuçta ailenin güvenliği ve huzurunun sarsılması çocukların doğru yetiştirilmesini tehlikeye atar. İslam dini çocuğun gelecekte iyi bir kişiliğe kavuşması için ebeveynin birlikte çocuklarına bakmalarının şart olduğunu belirtiyor ve insan yaşamının her anı için özel kurallar ve hükümler belirliyor. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ikisine alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir. Dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler. Kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim, kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni buluğ duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel ve sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtları arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. Pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur. Her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun, insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar. En iyi dost kimdir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir. Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur. Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir. Thank you. Bir başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur: "Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa, Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse, Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer." Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin, değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi, çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur: "Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen, o söylemeden önce yerine getir ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma." İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir: "Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. Bir, açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. İki, senin iyiliğini kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. Üç, mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. Dört, senden gücünü esirgemesin. Ve beş, zorluklarda seni yalnız bırakmasın." Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtelim. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dostlar, bugün yine İran'ın Fars ziyaretini düzenlediğimiz seyahatimizi ve eyaletin merkezi Şiraz'ın güzel tarihi mekanları ile tanışmaya devam ediyoruz. Seyahatimizin devamında Şiraz kenti ve çevresinde birçok kutsal mekanın bulunduğunu belirtmeliyiz. Öyle ki bazıları bu yüzden Fars diyarını kutsal mekanlar diyarı olarak adlandırır. Birçok tarihçi ve seyyah Fars yöresine ve özellikle Şiraz kentine mezhebi açıdan İran'ın ilk Şii kenti ve Darul Müminin yani müminler diyarı olarak anıyor. Şiraz kentinde geriye kalan tarihi dini mekanların mazisi Kamili 2. ve 3. yüzyıllara dayanır ve bu diyarın o dönemde yaşayan insanların zengin kültürünü yansıtır. Şimdi gelin hep birlikte bu değerli dini tarihi eserleri gözden geçirelim.
Şiraz kentinin en ünlü türbesi İslam peygamberinin pak torunlarından Hazreti Ahmet bin Musa'nın türbesidir. Şah Çırak lakabı ile ün yapan bu türbe Ehl-i Beyt hayranlarının uğrak yeridir ve Şiraz kentinin göbeğinde yer alır. Ahmet bin Musa, Gamiri 2. yüzyılda Abbasi halife Mamun'un emri üzerine Tus'a doğru yolculuğu sırasında kardeşleri ve yakınları ile birlikte şehit edildi. Ahmet bin Musa'nın Tuz kentine yolculuğunun sebebi kardeşi İmam Rıza'yı ziyaret etmekti. İmam Rıza aleyhisselam zorla Tuz kentine götürülmüştü. Ahmet bin Musa'nın mutahhar mezarı Gamiri 5. yüzyılda bulundu ve üzerine bir türbe inşa edildi. Safavi kralı 1. İsmail döneminde ve Gamiri 912 yılında bu türbede köklü bir restorasyon çalışması gerçekleşti. 90 yıl sonra bir deprem sonucu türbenin yarısı yıkıldı. Ancak bir süre sonra yıkılan bölüm yeniden inşa edildi. Bundan sonra da Şah Çırak Türbesi çeşitli dönemlerde restore edildi. Hicri Şemsi 1337 yılında türbenin eski kubbesi yıkıldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra da Şah Çırak Türbesi'nde geniş çaplı restorasyon çalışmaları gerçekleşti ve türbenin alanı genişletildi.
Şah Çırak Türbesi'nin şimdiki binası bir eyvan ve türbeye bağlı çok sayıda odadan oluşuyor. Bu türbenin mimarisi ayna işlemeleri, kitabeleri, alça işlemeleri, revak ve türbenin gümüş kapıları her biri İslami sanatın değerli örnekleridir. Hz. Şah Çırak'ın kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in mezarı da türbenin doğusunda yer alıyor ve ayna işlemeleri göz kamaştırıyor. Burada bulunan mezarın üzerindeki parmaklık ise gümüştendir ve İranlı seçkin üstadların el emeği göz nuru sayılır. Hz. Ahmet bin Musa ve kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in kutsal mezarları İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt hayranları için muhteşem bir ziyaret mekanı olarak Şiraz kentinin göbeğinde her gün dünyanın dört bir yanında bu mekana gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.
Atik Ulu Camii'de Şiraz kentin en eski dini tarihi eserlerinden biridir. Bu cami aynı zamanda Cuma Camii olarak da anılır. Cuma Camii Şah Çırak Türbesi'nin doğusunda bulunuyor. Atik Ulu Camii Saffari Amrulleis'in iktidarı döneminde ve Kameri 281 yılında inşa edildi. Caminin altı girişi vardır. Caminin avlusunun ortasında kireçten küp şeklinde bir bina vardır. Bu bina Allah'ın evi olarak adlandırılmıştır. Binanın kitabeleri ise İncuların kralı Şeyh Ebu İshak döneminde ve Sülz hattı ile yazılmıştır. Atik Ulu Camii binası depremler yüzünden büyük yıkımlar yaşadı. Ancak Safaviler ve Gacarlar dönemlerinde
Şimdi Şiraz'ın bir başka ünlü tarihi camiine, yani Nasırül Mülk Camii'ne geçiyoruz. Bu cami, Kacarlar döneminin büyük şahsiyetlerinden Mirza Hüseyin Ali Nasırül Mülk tarafından inşa ettirildi. Caminin geniş avlusu, kuzey ve güney kanatlarında iki eyvanı, doğu ve batı kanatlarında iki şebistanı ve çok güzel süslenen girişi ve bir de revakı bulunuyor. Cami fayans ve mukarnez işleme bakımlarından İran'ın en güzel camilerinden biri sayılır. Binanın hemen hemen tüm yüzeyleri bitki motifli 7 renkte güzel fayanslarla kaplıdır. Üzerinde bitki, doğa manzaraları ve hayvanların motifleri bulunan fayanslar, Kacarlar döneminin fayans işleme ustalarının zevk ve yeteneğini yansıtır.
Müşirül Mülk Camii yine Kacarlar döneminde Şiraz kentinde miras kalan bir başka güzel camidir. Bu camide Fars valisi Hac Mirza Ebul Hasan Ham Müşirül Mülk'in talimatı üzerine Gamere 1274 yılında inşa edildi. Bu cami dayanıklılık ve mimari bakımından Şiraz'ın vekil camii gibidir. Caminin mihrabının güzel fayans işlemesi Kacarlar döneminin en güzel camilerinden biri olarak anılmasına vesile olmuştur.
Şiraz kentindeki bu güzel camilerin yanında Kur'an kapısı da kentin en değerli dini tarihi binalarından biridir. Bu kapı Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu kapıya binanın çatısında bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirildiği için bu ad verilmiştir. Bu bina Deylemilerin Kralı Azadüddule döneminde inşa edilmiş ve içine bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiştir. Böylece yolcuların seyahate başlarken Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi sağlanmıştır. Bu binada zamanla yıkılmıştır ancak Zeyniye döneminde Kral Kerim Han tarafından yeniden restore edildi. Hicri Şems'i 1316 yılında Şiraz kentinin kuzeye uzanan caddesine genişlemesi yüzünden bu bina tekrar yıkıldı fakat birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi. En son Şiraz'ın ünlü iş adamı Hüseyin İgar Hicri Şems'i 1327 yılında bu binayı restore etti ve binanın üzerinde sülüs ve nus hatları ile fayans üzerine yazılan Kur'an-ı Kerim ayetleri dikkat çekiyor.
Değerli dinleyiciler, Şiraz kenti geçmişlerimizin sanat ve kültür değerlerini yansıtan tarihi eserlerinden başka tarihi medreseleri, kütüphaneleri, müzeleri ve ünlü şairlerin, düşünürlerin ve filozofların mezarları ile de ün yapan bir kenttir. Bu mekanlar her gün binlerce edebiyat ve bilim hayranının uğrak yeridir. İnsanlar İran diyarının kültür ve edebiyatının yıldızları olan bu büyük şair, arif ve filozofların mezarını ziyaret ederek onları saygı ile anmaktadır. Şiraz kenti Hafız, Sadi ve Hacı Kirmani gibi İran'ın ünlü şairlerinin mezarına ev sahipliği yapıyor. Şimdi Şiraz kentimizin devamında sizi Hafız'ın mezarına götürmek istiyoruz.
Şiraz kentinin adı İranlı büyük şair Hafız'la bütünleşmiştir. Nisanul Gayb lakabıyla anılan büyük şair ve arif Hoca Şemseddin Muhammed Şirazi Kamere 726 yılında Şiraz'da doğdu ve 65 yaşındayken yine aynı kentte vefat etti ve burada toprağa verildi. Hafız gençlik çağında Kur'an-ı Kerim, Arap edebiyatı ve insani bilimleri öğrenmeyi başladı ve tefsir, kelam, hikmet ve edebiyatta çağının seçkin şahsiyetlerinden biri oldu. Gerçi Hafız kaside, mesnevi ve rubai yazmakta da çok yetenekliydi fakat ünü daha çok gazellerinden ötürüdür ve gazelleri Fars dilinde yazılan gazellerin ruhu sayılır. Hafız'ın yazdığı gazeller çok güzel ve şairane sözcüklere yansıyan derin insani düşüncelerin simgesidir ve adeta ebedileşmiştir. Günümüzde de Hafız'ın ünü İran sınırlarını aşmış ve gazelleri dünyanın birçok diline çevrilmiş ve dünya edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinin takdir toplamıştır.
Hafız'ın mezarı Şiraz kentinde Hafiziye olarak anılan semtte yer alır. Bu mekan Şiraz kentinin en önemli turistik cazibelerinden biridir ve Hafız ve şiirlerinin hayranlarını uğrak yeri sayılır. Kameri 856 yılında yani Hafız vefat ettikten 64 yıl sonra mezarının üzerine bir kubbe inşa edildi. Bu binanın önünde büyük bir havuz yer alıyordu. Kameri 1189 yılında Zendiye hükümdarı Kerim Han da Hafız'ın mezarı üzerinde çok güzel bir bina inşa ettirdi. Bu bina dört yüksek ve tek parça taş sütun üzerinde duran çatı altında büyük bir salondan ibaretti ve önünde de büyük bir bahçe vardı. Hafız'ın mezarı üzerine de mermerden bir taş yerleştirildi. Bu taş halen mezarın üzerindedir. Kerim Han'ın Hafız'ın mezarı üzerinde inşa ettirdiği bu binadan sonraki 160 yıl boyunca bazı hayırsever insanlar bir takım inşaat ve restorasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonunda Hicri Şemsi 1315 yılında merhum Ali Asker Hikmet'in çabaları sonucu ve Kerim Han döneminin mimarisinden esinlenerek Fransız tasarımcı André Gaudran şimdiki binayı tasarlayarak uyguladı.
Hafız'ın mezarı üzerindeki yeni binanın çatısının iç kısmı muarrak fayansla işlenmiştir. Çatının dış yüzeyi ise dervişlerin ve kalenderlerin giydiği şapkaları andırır. Bu yüzden bakır kaplaması zamanla paslanmış ve çok güzel bir renge bürünmüştür. Bu mekan ta eski zamanlardan beri Hafız hayranlarının uğrak yeridir. Hafız'ın türbesinde diğer bazı şairlerin mezarları da bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın 8. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
daga nan Tehran, sashen Hausa na Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke